Ayrım 10. Titanic. Clive Cussler. Sayfa 101. Üçüncü kısım. Karanlık deniz dibi. 23. bölüm. Pencereye yapışan simsiyah sular gerçek dünyayla olan ilişkilerini birden kesip atmış gibiydi. Albert Giordino hiçbir şeyi göstermeyen bu zifiri karanlık insanın aklını yok ediyor diye düşündü. Mehtapsız karanlık bir gecede gözleri kapalı olarak kendini çok yükseklerden siyah bir boşluğun içine düşüyormuş gibi hissediyordu. Alnından damlayan bir ter damlası gözünü yaktı. Kolunun yeniyle yüzünü sildi ve sonra elini tam önünde duran kontrol paneline uzattı. Karanlıkta paneldeki şalterleri yokladı ve en sonunda aradığını buldu. Birkaç saniye içinde istediği minik şalteri bulup yukarıya itmişti. Derin deniz aracının bordasına takılmış güçlü lambalar birden yandılar ve zifiri karanlık sularda geniş bir ışık şeridi belirdi. Spotların oluşturduğu ışıklı yolda çeşitli derin deniz hayvanları sağa sola kaçışıp duruyordu. Giordino kalın plexiglası buğulandırmamak için başını biraz çevirip derin bir nefes alıp verdi. Sonra operatör koltuğunun yumuşak minderine yaslandı. Bir süre öylece hareketsiz durduktan sonra birden tekrar kontrol paneline uzandı ve sessiz aracı tekrar harekete geçirdi. Tüm göstergeleri kontrol edip hepsinin güvenceli yeşil ışığı gösterdiğini gördü ve SAFO-1'in elektrik sistemini devreye soktu. SAFO-1 koltuğunu biraz çevirdi ve aracın kış tarafına doğru baktı. İçinde bulundukları denizaltı, Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi NUMA için dünyanın en yeni, en modern ve büyük sualtı araştırma aracı olabilirdi. Ama Giordino'ya ilk gördüğünde buz pateni üzerine konmuş kocaman bir pro gibi görünmüştü. SAFO bir askeri denizaltılarıyla boy ölçüşmek için yapılmamıştı. Onun görevi okyanusların dibinde araştırma yapmaktı ve geminin her santimetre karesi, 7 kişilik mürettebat ve 2 ton ağırlığındaki okyanus araştırmaları aletleri ve ekipmanı için kullanılmıştı. SAFO bir füze fırlatamaz ya da deniz altında saatte 70 bin süratle seyredemezdi. Ama hiçbir denizaltının inemeyeceği 7300 metre derinliğe rahatça dalabilirdi. Ama Giordino her şeye rağmen pek rahat değildi. Derinlik göstergesi 3800 metreyi gösteriyordu. Suyun basıncı her 10 metre derinlikte 1 santimetre kare başına 1 kilo olarak artıyordu. SAFO 1'in kırmızı boyalı titanyum gövdesinde de şu anda santimetre başına yaklaşık 1 tonluk bir basınç var demekti. ''Bir bardak kahveye ne dersin?'' Giordino başını kaldırıp bakınca misyonun fotoğrafçısı Omer Woodson'ın somurtkan yüzünü gördü. Adamın elinde dumanı tüten bir fincan kahve vardı. Giordino, şalter ve vana ustası kahvesini 5 dakika önce almalıydı bayım dedi. Woodson kahve fincanını ona uzatırken özür dilerim dedi. Salağın biri ışıkları kapattı. Bir süre karanlıkta kaldık da ondan gecikti. Her şey tamam mı? Giordino, evet tüm göstergeler normal diye cevap verdi. Arka akü bölümünü dinlenmeye aldım. Bundan sonraki 16 saat boyunca orta bölümü kullanacağız. Woodson, zifiri karanlıkta bir yere çarpmadığımız için şanslı olmalıyız dedi. Giordino koltuğundan kalktı, gözlerini ovaladı ve esnedi. Biraz abartıyorsun dostum. Sonar son 6 saattir beyzbol topundan büyük bir kaya parçası göstermedi. Buralarda deniz dibi kız arkadaşımın karnı kadar düz ve pürüzsüz. Woodson herhalde göğüsleri demek istedin değil mi diyerek ilk kez sırıttı. Onun resmini gördüm. Giordino ne yapalım yani diye homurdandı. Hiç kimse mükemmel değildir değil mi? Aslına bakarsan sevgilimin babası zengin bir içki dağıtım firması sahibi olduğundan kızcağızın bazı kusurlarını görmeyebilirim. O sırada görev komutanı Rudy Gunn'ın pilot kompartımanına doğru yürüdüğünü gördüler. Gunn kısa boylu, zayıf, koca burunlu bir adamdı ve kalın çerçeveli gözlüğüyle adeta az beslendiği için isyan etmek üzere olan bir baykuşu andırıyordu. Ama bu görünüşü yanıltıcıydı. Çünkü Rudy sıcakkanlı ve nazik bir insandı. Emrindeki herkes onu sever ve sayardı. Gunn başını uzatıp siz ikiniz yine mi kavga ediyorsunuz diyerek gülümsedi. Woodson asık suratla aynı eski hikaye diye homurdandı. Sevgilisine laf ettirmiyor hiç. Gunn kabindeki gözlem penceresinden dışarıya bakarken 51 gündür bu minik denizaltının içinde karanlıklarda dolaştığımıza göre onu mazur görebiliriz dedi. gözlerinin karanlık sulara alışması için bir süre bekledi ve sonra saf obirin alt taraflarında deniz yatağının kızıla çalan çökelti kaplamasını gördü. Dışarıdaki projektörlerden birinin ışığında camın önünden bir an için 3 santim kadar boyda kırmızı bir karides geçti ve karanlığa kaçıp kayboldu. Gam küçük pencereden geriye çekilirken dışarıya çıkamamak ne kadar kötü değil mi diye söylendi. Çıkıp yüzebilse kim bilir neler görürüz. Giordino Mojave çölünde ne görürsen burada da ancak onu görebilirsin diye konuştu. Bu derinliklerde hiçbir şey yoktur. Uzandı ve ibrelerden birinin camını hafifçe vurdu. Hava da gittikçe soğuyor. Woodson görülmesi gereken ilginç bir yer dedi. Ama buralarda fazla kalmak doğru olmaz öyle değil mi? Dan sonarda bir şey var mı diye sordu. Giordino panelin tam ortasında bulunan büyük yeşil ekrana baktı ve hafifçe başını salladı. Ekrandaki görüntü dümdüzdü. Önümüz ve yan taraflar bomboş. Profil saatlerdir değişmedi. Gan yorgun bir tavırla gözlüğünü çıkardı ve gözlerini ovaladı. Pekala beyler, görevimizin bitmesine bir şey kalmadı. 10 saat daha böyle devam edip yüzeye çıkacağız. Durdu ve birden başını kaldırıp tavandaki panele baktı. Ana gemi hala bizimle değil mi? Giordino başını salladı. Evet, anamız hala üstümüzde duruyor. Su üstü destek gemisi ana geminin Safo 1'i sürekli olarak sonarda izlediğini anlamak için Giordino'nun güç çeviricinin oynayan ibresine bakması yeterli olmuştu. Dan ana ile temas kur dedi ve onlara saat 09'da çıkışa başlayacağımızı söyle. Böylece bizi gemiye almak ve Safo 1'i çekiciye bağlamak için yeterli zamanları olur ve güneş batana kadar hazırlıklarını tamamlayabilirler. Woodson güneşin batışını bile unuttum diye mırıldandı. Plaja gidip güneşte yanmayı ve bikinili yavruları seyretmeyi nasıl özledim bilemezsiniz dostlarım. Bundan sonra böyle derinlere dalmak istemiyorum. Giordino şükürler olsun bu karanlıktan kurtuluyoruz diye söylendi. Bu koca pronun içinde bir hafta daha kalsaydım herhalde su bitkileriyle konuşmaya başlayacaktım. Gan gülümsedi. Hepimiz iyi bir dinlenmeyi hak ettik arkadaşlar. Çok iyi çalıştınız. Topladığımız bilgiler laboratuvardakileri uzunca bir süre meşgul edecektir. Bundan eminim dedi. Giordino başını çevirip Gunn'ın yüzüne uzun bir süre baktı ve ağır ağır konuştu. Biliyor musun Rudy, bu garip bir görevdi. Gunn anlamamış gibi gözlerini açtı. Ne demek istiyorsun anlamadım. Giordino eliyle denizaltının arka bölümünde çalışanları gösterip şu ekibe bir baksana dedi. Gösterdiği yerde 4 kişi çalışıyordu. Zayıf, sırık gibi bir güneyli olan Ben Drummer, kapalı dişleri arasından sürekli ıslık çalan kısa boylu bir Kaliforniyalı olan Rick Spencer, bir Wall Street borsacısını andıran Sam Merker ve gözlerinde hep kederli bir ifade olan ve Safo 1'de bulunmaktan mutlu olmadığı hemen anlaşılan Henry Monk'tı. Şu ekibe bir bak, arkadaki şu soytarılar, Woodson, sen ve ben. Biz hepimiz mühendisiz, yani teknik adamlarız. İçimizde bir tane olsun bilim adamı yok. Gunn karşı çıktı. Ay'a ilk basanlar da entelektüeller değillerdi. Bir ekipmanın mükemmel olarak çalıştırılmasını ancak mühendisler sağlayabilirler. Sizler Safo 1'in yeteneklerini gösterdiniz. Mükemmel bir araştırma aracı olduğunu kanıtladınız. Bundan sonrası bilim adamlarına, oşinografi uzmanlarına ait. Bizim bu görevimiz büyük bir bilimsel araştırma ve başarı olarak geçecektir kitaplara. Giordino kibirli bir ses tonuyla kahraman olmaya hiç niyetim yok dedi. Woodson benim de yok diye ekledi. Ama kahramanların savaştan sonra çok iyi sigorta poliçesi sattıklarını da kabul etmelisin. Gunn bu adam işin en güzel yanını göremiyor diye devam etti. Sevgililerine, kız arkadaşlarına anlatacağın hikayeleri düşünsene bir. Onlara asrın en önemli denizaltı araştırma aracını en ufak bir hata yapmadan kullandığını söylediğin zaman yüzlerindeki ifadeyi düşünebiliyor musun? Giordino en ufak bir hataya yer vermeden mi diyerek başını salladı. O zaman bana daha önce planlanmış olan rotamızın 500 mil dışında dolanıp durmamızın nedenini söyler misin? Gunn omuzlarını silkti. Böyle emir aldık da ondan dedi. Giordino gözlerini onun yüzüne dikti ve aslında Labrador denizinin altında olmamız gerekiyordu diye söylendi. Ama Amiral Sandecker son anda planı değiştiriyor ve bizi Newfoundland'in Grand Banks'ı altındaki zifiri karanlık derinliklere gönderiyor. Bu nasıl saçmalık böyle? Gangarip bir gülümsemeyle onun yüzüne baktı ve sesini çıkarmadı. Ama karşısında duran iki adamın kafalarının içindeki soruları da tahmin edebiliyordu. Onların da aynen kendisi gibi düşündüklerinden emindi. Onlar da hiç kuşkusuz şu anda Washington DC'deki Ulusal Sualtı ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nde kuruluşun başında bulunan Amiral James Sandaker'in 3 ay önce söylediklerini düşünüyor olmalıydılar. Amiral Sandaker yüksek bir sesle gürlemişti. "Sizin yerinizde olmak için bir yıllık maaşımı verirdim." Giordino rahat bir koltuğa gömülmüş, amiralin masasındaki kutudan aldığı bir sigaradan halka dumanlar çıkarırken herkes gibi o da amirali dinliyordu. Hepsinin dikkati duvardaki Atlantik Okyanusu haritasına yoğunlaşmıştı. Sandaker elindeki çubuğun ucuyla haritada bir noktayı ikinci kez gösterdi ve ''İşte Lorelei akıntısı tam şurada arkadaşlar'' dedi. ''Afrika'nın batı ucundan başlıyor, Atlantik Okyanusu ortasından kuzeye yöneliyor, sonra da Baffin Adası ve Grönland arasından doğuya dönüp Labrador Denizi'nde son buluyor, yani ölüyor.'' Giordino söz istemiş ve ''Ben oşinografi uzmanı değilim amiralim'' demişti. ''Ama Lorelei Gulf Stream'le birleşiyor galiba.'' ''Tam olarak değil. Gulf Stream bir yüzey akıntısıdır. Lorelei ise okyanusların en soğuk, en ağır suyudur ve yaklaşık 4300 metre derinden akar.'' Spencer o halde Lorelei Gulf Stream'in altından geçiyor demişti. Briefing'de ilk kez konuşuyordu. ''Amiral evet bu mantıklı bir yaklaşım tabii'' dedi. Gülümsedi ve devam etti. Okyanus genelde iki tabakaya ayrılır. Güneşin ısıttığı ve rüzgarların karıştırdığı üst tabaka ve ara derin ve dip sulardan oluşan soğuk ve yoğun tabaka. Bu iki tabaka birbirleriyle hiçbir zaman karışmazlar. ''Mank hiç de hoş bir yer olmasa gerek'' diye söylendi. ''İsmi bile berbat bu akıntının. Ona denizcileri kandırıp kayalıklara çeken bir Rhine su perisinin ismini verenler herhalde kara mizahtan çok hoşlanıyorlardı.'' Sandaker garip bir gülümsemeyle onlara baktı. ''Bu isme alışmalısınız arkadaşlar'' dedi. ''Çünkü Lorelei isimli bir akıntının içinde 50 gün geçireceksiniz.'' ''Woodson orada ne yapacağız amiralim?'' diye sordu. ''Görevinizin ismi Lorelei akıntı araştırması. Bir derin deniz aracıyla Dakar sahillerinin 500 mil kuzeybatısında dalacak ve akıntı içinde derin sularda yolculuk ve araştırma yapacaksınız.'' ''Temel göreviniz aracı ve içindeki aletleri denemek, çalıştırıp kontrol etmek olacak. Görevinizi kısa kesmenizi gerektirecek bir arıza olmadığı takdirde Eylül ortasında ve Labrador Denizi'nin yaklaşık olarak merkezinde su yüzüne çıkacaksınız.'' Merker hafifçe boğazını temizledi. ''Hiçbir sualtı aracı bu kadar derin sularda bu kadar uzun süre kalmamıştır.'' dedi. ''Gitmek istemiyorsan açıkça söylesem kimse seni zorlamıyor.'' ''Şey hayır onu demek istemedim.'' ''Bu gönüllülerin yapacağı bir görev. İsteyen vazgeçebilir.'' Ben Drummer oturduğu yerde doğruldu ve ''Neden biz amiralim?'' diye sordu. ''Ben bir deniz mühendisiyim, Spencer ekipman mühendisi ve Merker de bir sistemler uzmanı. Bizim bu araştırmada ne işimiz olabilir ki?'' ''Hepiniz de mesleğinizde usta birer profesyonelsiniz. Woodson aynı zamanda çok iyi bir fotoğrafçı. Safo 1'de birkaç fotoğraf sistemi de olacak. Mank kuruluşumuzun en iyi alet uzmanı. Hepiniz daha önce birçok Numa araştırma gemisinde komutanlık yapmış olan Rudy Gunn'ın komutasında görev yapacaksınız.'' ''Giordino beni unuttunuz.'' dedi. Sandaker ona döndü ve elinde kendi prolarından birini görünce kaşlarını çattı. Giordino'nun arada sırada prolarından çaldığını biliyordu ama onu bir türlü suçüstü yakalayamamıştı ve o da bu muzipliği sürdürüyordu. ''Sen proje direktör yardımcısı olarak görevin sorumlusu olacaksın. Aracı da yöneterek yararlı olabilirsin.'' Giordino prodan derin bir nefes çekerken şeytanca bir sırıtışla ona baktı. ''Benim pilotaj lisansım uçaklar için geçerli, sualtı araçları için değil.'' Sandaker hafifçe dikildi ve soğuk bir tavırla ''Sadece bana güvenin yeter'' dedi. ''Şu anda zaten elimde sizden iyi bir ekip yok. Hepiniz daha önce Beaufort Deniz Seferi'nde birlikte çalıştınız. Tecrübeli ve yetenekli insanlarsınız. Şu anda kullanılan tüm deniz araç ve aletlerini tanıyor, biliyor ve kullanabiliyorsunuz. Hepiniz de gönüllüsünüz biliyorum.'' Giordino başını alaycı bir tavırla salladı ve ''Tabii'' dedi. Sandeker masasına gidip oturdu. İki gün sonra Key West'teki tesisimizde toplanacak ve prosedür eğitimine başlayacaksınız diye devam etti. Pelholm Uçak Şirketi su altı aracıyla bazı dalış testleri yaptı ve başarılı sonuçlar aldı. Bu nedenle sizler sadece araştırma çalışmaları sırasında kullanacağınız araçla ve içindeki alet ve ekipmanla uyum sağlama çalışmaları yapacaksınız. Spencer dişleri arasından bir ıslık çaldı ve uçak şirketi mi diye sordu. Uçak yapan bir şirket bir derin deniz aracı dizayn edebilir mi? Sandeker içini çekti ve sabırlı bir tavırla rahat olun diyerek gülümsedi. Pelholm 10 yıl önce uçak yapımını bıraktı ve deniz araçları yapımına başladı. O zamandan beri 4 tane su altı laboratuvarı ve donanma içinde 2 tane son derece başarılı su altı aracı yaptılar. Merker bunu da sağlam yapmışlardır umut ederim diye söylendi. 4300 metre derinlikte su almaya başlarsak herhalde canım çok sıkılır. Jordina sanırım altıma ederim demek istiyorsun diye mırıldandı. Henry Monk gözlerini ovaladı ve sonra yere bakmaya başladı. Sanki halıda denizin dibini görüyordu. Kimsenin konuşmadığını görünce cılız bir sesle bu iş gerçekten çok mu gerekli amiralim diye sordu. Sandeker ciddi bir tavırla evet, çok gerekli diye cevap verdi. Okyanus bilimcileri, okyanusun derinliklerindeki akıntılar konusunda bilgilerini geliştirmek için Lorelei akıntısının akış sistemini öğrenmek istiyorlar. Bu misyon dünya çevresine dönen ilk uydu olayı kadar önemli. İnanın bana, dünyanın en geliştirilmiş sualtı aracını test ederken bir yandan da şimdiye kadar hiçbir insanoğlunun görmediği deniz dibi bölgelerini görecek ve haritalarını çıkaracaksınız. İçinizde hiç kuşku kalmasın. Safo 1 en yeni tekniklerle ve en son güvenlik önlemleri düşünülerek inşa edildi. Rahat ve güvenli bir gezi için size garanti veriyorum. Jordina ona göre bunu söylemek kolay. Kendisi orada olmayacak ki diye düşünmekten kendini alamamıştı. 24. Bölüm. Henry Monk duruşunu değiştirdi, esnedi ve Safo 1'in arka gözlem penceresinden bakmaya devam etti. Dümdüz giden deniz yatağı üzerinde yazı olmayan kitap sayfaları kadar sıkıcıydı. Ama Monk kalın plexiglasın altından geçen her bir küçük kaya parçası ya da başka bir cismin şimdiye kadar kimse tarafından görülmemiş olduğunu düşünüyor ve bunun tarama cihazları önünde geçirdiği sıkıcı saatlerin küçük ama hoş bir ödülü olduğunu düşünüyordu. Bir ara gözlerini pencereden çevirdi ve aletlere baktı. Görev boyunca sürekli çalıştırılan STSVD alıcısı dışarıdaki suyun tuzluluk derecesini, ısı derecesini, ses hızını ve su basıncını ölçüp manyetik banda kaydediyordu. Dip profil aleti üst çökeltilerin derinliklerini akustik olarak ölçüyor ve deniz yatağı tabakalarının yapısını belirliyordu. Gravimetre her çeyrek milde yer çekimi gücünü ölçüyordu. Başka bir alıcı sürekli olarak Lorelei akıntısının hızını ve yönünü izliyordu. Deniz yatağının manyetik alanı ve pusula sapmalarına yol açan maden kümeleri de manyetometre denilen aletle ölçülüyordu. Monk az daha onu kaçırıyordu. Manyetometre üzerindeki ibrenin hareketleri öylesine küçüktü ki Monk tam o anda grafik kağıdına bakıyor olsaydı onu rahatlıkla kaçırabilirdi. Yüzünü hemen gözlem penceresine çevirip baktı. Sonra dönüp kendisinden sadece 3 metre uzaklıktaki kumanda konsolunda oturan Jordino'ya "Tüm makineler stop!" diye bağırdı. Jordino şaşkın gözlerle arkaya döndü ve sadece Monk'ın ayaklarını görebildi. Adamın vücudu aletlerin arasına gömülmüştü. "Ne gördün?" "Biraz önce metal bir cismin üzerinden geçtik. Biraz geriye git de iyice bir bakalım." Jordino onun duyması için "Tamam, geriye gidiyorum." diye seslendi. Teknenin tam ortasında iki yanda bulunan iki motoru çalıştırdı ve yarım yolla geriye gitmeye başladı. Safo 1 10 saniye kadar 2 mil gücündeki akıntıya karşı koyamadı ve yerinde saydı. Sonra akıntıya karşı yavaş yavaş geriye doğru kaydı. Gunn ve diğerleri Monk'ın aletlerinin başına toplandılar. "Gunn, ne olduğunu anlayabildin mi?" diye sordu. Monk "emin değilim" diye cevap verdi. Yaklaşık 20 metre kıç tarafta deniz yatağı çamurlarından dışarıya çıkmış bir şey vardı. Kıç taraftaki ışıklarda bulanık olarak bir şey gördüm. Şimdi merakla bekliyorlardı. Hepsine asırlar kadar uzun gelen birkaç saniye sonra Monk "tamam" dedi, "onu buldum." Gunn Woodson'a döndü ve tekne altındaki iki stereo kamerayla ışıkları aç dedi. "Bunu filme almalıyız." Woodson başıyla onayladı ve ekipmanına doğru gitti. Spencer ne olduğunu söyleyebilir misin diye sordu. Monk'ın sesinden çok heyecanlı olduğu belli oluyordu. Dipteki sulu çamurdan çıkmış bir Huni'ye benziyor diye cevap verdi. Gun Huni'ye mi benziyor diye kuşkucu bir sesle sordu. Drummer eğildi ve Gun'ın omzuna yaslandı. Nasıl bir Huni yani? Monk öfkeli bir sesle, dar ağızlı, kaplara, şişelere sıvı boşaltmakta kullanılan huniler gibi bir huni işte be adam diye homurdandı. Şu anda sancak tarafımızdan geçiyor. Baş taraf pencerelerinde görünür görünmez gemiyi durdurması için Giordino'yu uyarın. Gun iki adımda Giordino'nun yanına geldi. Bizi onun üstüne tutabilir misin? Denerim tabii ama akıntı yandan gelmeye başlarsa tekneyi tutamam ve o şeyle göz temasını kaybedebiliriz. Gun baş tarafa gitti, kauçuk kaplı döşemeye uzanıp dört pencereden birine yaklaştı. Merker ve Spencer'la birlikte dışarıya bakmaya başladı. Cismi hepsi aynı zamanda görmüşlerdi. Cisim Monk'ın tarif ettiği gibi yaklaşık 12 santim çapında ters dönmüş bir çanı andıran bir huniydi ve dip kısmı çamura gömülü duruyordu. Üzeri çamur ve çeşitli deniz dibi maddeleriyle kaplanmıştı ama hasar görmemişe benziyordu. Giordino tekneyi tutuyorum dedi ama ne kadar tutabilirim bilmem. Gun gözlerini pencereden çekmeden bir çift kamera üzerine eğilmiş, objektif ayarı yapmaya çalışan Woodson'a işaret etti. Omar, tamam ayarladım, çalıştırıyorum. Merker döndü ve Gun'a bakıp yakalayalım onu dedi. Gun sesini çıkarmadı, burnu neredeyse cama değecekti. İyice dalmış o garip cisme bakıyordu. Merker gözlerini kısıp tekrar ona baktı. ''Ne diyorsun Rudy? Şunu yakalayıp içeri alalım.'' diyorum. Düşüncelere dalan Gun onun söylediğini en sonunda anladı ve ''Tabii, tabii.'' diye mırıldandı. ''Bunu yapalım hemen.'' Merker ön bölme duvarına yaklaşık bir metrelik bir kabloyla asılmış olan metal bir kutuyu yerinden çıkardı ve orta pencereye yerleşti. Kutunun üzerinde topuz şeklinde bir küçük lövye ve çevresinde de birkaç şalter vardı. Kutu Safo 1'in burun altında bulunan ve 180 kilo ağırlık kaldırabilen mekanik kolun kontrol ünitesiydi. Merker bir düğmeye basıp kolu çalıştırdı. Kol tam boyu olan 2 metre açıldığında kontrol panelindeki başka düğmelerle oynadı. Fakat kolun ucu Huni'ye yaklaşık 20 santim uzakta kalmıştı. ''Bir 30 santime daha ihtiyacım var.'' Giordino hazır ol ve bekle dedi. Hareket pozisyonumu bozabilir. Huni kolun parmak şeklindeki kıskaçları altında çok ağır bir şekilde hareket ediyordu. Bir ara tam yakalama noktasına geldiler ve Merker kolun ucundaki parmakları açıp yakalaması için Huni'nin ağzına doğru yaklaştırdı. Fakat parmaklar tam kapanmak ve Huni'yi yakalamak üzereydiler ki akıntı gemiyi hafifçe savurdu ve Huni 3 santimlik bir farkla ellerinden kaçtı. ''Giordino iskele tarafına kayıyoruz.'' diye bağırdı. ''Onu tutamıyorum.'' Merker kutu üzerindeki şalterle ve kolla oynamaya başladı. Bu kez de yakalayamadığı takdirde onu kaybedebilirlerdi. Alnında biriken terler gözlerine doğru süzülüyordu ve parmakları uyuşmuş gibiydi. Kolu biraz döndürdü ve geminin kayış yönünün tersine 6 derece sancak tarafına hareket ettirdi. Parmaklar tam Huni'nin üzerindeydi ve bu kez kaçırmamalıydı. Yakalama çenelerinin düğmesine hafifçe dokundu, Huni'nin kenarı kapanan çeneler arasındaydı. Merker onu yakalamıştı. Kolu çok ağır bir hareketle yukarıya doğru kaldırdı ve Huni'yi çamurun içinden yavaşça çekip aldı. Terler şimdi gözlerine giriyordu ama onları kapamadı. En küçük bir hatasında Huni kolun ucundaki parmakların arasından sıyrılıp çamura gömülebilirdi ve bir daha da onu bulamazlardı. Şimdi Huni'nin geriye kalan kısmı da çamurdan kurtulmuş ve pencerelere doğru yükselmeye başlamıştı. Woodson aman tanrım diye fısıldadı, bu bir Huni değil. Merker bir korneye benziyor dedi. Gun başını iki yana saladı. Hayır, bu bir kornet. Giordino pilot konsolundan ayrılıp Gun'ın omzu üzerinden dışarıya baktı. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun dedi. Lise bandosunda bu aleti çalmıştım da ondan. Şimdi diğerleri de bu müzik aletini tanımışlardı. Aletin ağızlığı ve pistonları da rahatça görülebiliyordu. Merker yanılmıyorsam bu alet pirinçten yapılmış ve bir zamanlar rengi sarıymış diye konuştu. Temizlenince göreceğiz tabii. Giordino, Monk'ın manyetometresinin onu çok hafif göstermesinin nedeni bu olmalı diyerek başını salladı. Aletin sadece ağızlığı ve pistonları demir içerirler. Drummer heyecanlanmıştı. Alabama aksanıyla, ''Acaba ne zamandır burada duruyor bu alet?'' diye sordu. Merker, ''Bence nereden gelmiş olduğu daha önemli bir soru.'' dedi. Jordina canım buralardan geçen bir gemiden düşmüş olabilir diyerek omuzlarını silkti. Belki de müzik dersinden nefret eden bir çocuk tarafından denize atılmıştır. Merker başını kaldırmadan hafif bir sesle ''Kim bilir belki sahibi de buralarda bir yerlerdedir'' diye mırıldandı. Spencer ürpermişti. ''Ne hoş şeyler düşünüyorsun'' diye omurdandı. Safo birin içinde şimdi derin bir sessizlik vardı. 10. ayrımın sonu, sayfa 112.